Ayrım 10. Hacı Murat, Lev Tolstoy, sayfa 171. 21. Bölüm. Çeçen hattının ileri karakollarında yaşayanların hayatları eskisi gibi sürüp gidiyordu. Son harekattan beri iki kez tehlike işareti verilmiş, her ikisinde de kıta erleri kaleden dışarı fırlamış, jandarmalar atlarını atlamış, oradan oraya dolaşmıştı. Ama dağlıları yakalayamamışlardı. Dağlılar hep kaçıyorlardı. Hatta bir seferinde Vozvijenski'yi de derede su içen kazak atlarından 8'ini sürüden ayırıp götürmüş, bir de kazak öldürmüşlerdi. Avulun yakılıp yıkıldığı son baskından sonra Çeçen bölgesine başka baskın yapılmamıştı. Yalnız sol kanata komutan olarak yeni atanan Prens Baryatinski'den Çeçen bölgesine büyük bir seferin yapılması bekleniyordu. Prens Baryatinski veliahtın arkadaşıydı. Eskiden Kabardiski alayının komutanıydı. Grozny'ye gelir gelmez de sol kanat komutanı olarak Çernişev'in çardan alıp Vorontsov'a mektupla bildirdiği buyrukları yerine getirmek üzere bütün tümeni toplamıştı. Vozdijinski'deki birlik toplandıktan sonra kaleden ayrılıp Kurinski yönüne doğru yola çıktı. Ordular orada duruyor, ormanda ağaç kesimiyle oyalanıyorlardı. Genç Vorontsov çuğadan yapılmış benzersiz bir çadırda oturuyordu. Karısı Maria Vasilyevna bile kampa geliyor, kimi zaman da yatıya kalıyordu. Baryantinski ile Maria Vasilyevna arasındaki ilişkiyi bilmeyen yoktu. Bu yüzden hassa alayından gelmeyen subaylarla erler, kadın kampa geldiği zaman durup dururken gece keşiflerine gönderildikleri için arkasından en kaba küfürleri savurarak demediklerini komuyorlardı. Dağlılar çoğu zaman toplarını yakına getiriyor, kampa mermiler yağdırıyorlardı ama mermiler hedeflerine ulaşmıyorlardı. Bu yüzden bu gibi atışlara karşı seferi durum olmadıkça hiçbir önlem alınmıyordu. Yalnız toplarını ta oralara kadar getirip Maria Vasilyevna'yı korkutmasınlar diye erler geceleri gizli gözetleme noktalarına gönderiliyorlardı. Her gece sırf hanımefendi korkmasın diye gözetleme noktalarına gitmek ise erlerin ağırına gidiyor, onları bu işten nefret ettiriyordu. Bu yüzden hem erler hem de yüksek rütbelilerin çevresine giremeyen subaylar Maria Vasilyevna'ya en kötü sözlerle sövüyorlardı. Butler Hassa alayındayken ahbaplık ettiği subayları, kendisiyle aynı alaydan, Kurinski alayından olanları komutanların yanında görev almış, yaver ya da emir subayı olmuş arkadaşlarını görmek için kaleden izinli olarak çıkmış, tümene gelmişti. Önce çok neşeliydi. Poltoratski'nin çadırında kalıyordu. Tümende kendisini sevinçle karşılayan birçok tanıdık bulmuştu. Bir zamanlar aynı alayda hizmet ettiği ve çok yakından tanıdığı Vorontsov'la da görüştü. Vorontsov onu çok nazik bir tavırla karşıladı. Prens Baryatinski ile tanıştırdı. Baryatinski gelmeden önce kanat komutanı olan General Kozlovski'nin şerefine verdiği ziyafete de davet etti. Yemek çok güzeldi, birkaç çadır getirtilmiş yan yana konulmuştu. Bu yan yana bitiştirilmiş, bir bütün haline getirilmiş çadırlarda bir uçtan öbür uca uzun bir sofra kurulmuş, üzerine de sofra takımları, şişeler konulmuştu. Her şey Petersburg'da hassa alayındaki subayların hayatını hatırlatıyordu. Saat 2'de sofraya oturuldu. Tam ortada bir yanda Kozlovski, karşısında da Baryatinski oturuyordu. Kozlovski'nin sağında Vorontsov, solunda da Vorontsov'un karısı vardı. Masanın geri kalan kısmında ise iki yanda olarak Kabardinski ile Kurinski alaylarının subayları oturuyorlardı. Butler Poltoratski'nin yanındaydı. İkisi de neşeli neşeli yanlarındaki subaylarla sohbet ediyor, içki içiyorlardı. Sıcak yemek getirilince emir erleri kadehlere şampanya doldurmaya başladılar. Poltoratski içten gelen bir tasayla hem de hüzünle Butler'a ''Bizimki kendini gene rezil edecek.'' dedi. ''Neden?'' ''Çünkü şimdi şerefe kadeh kaldırarak konuşma yapması gerekiyor. Oysa bunu yapacak hali var mı?'' Subaylar da birbirlerine ''Eh, bu iş kurşun yağmuru altında tepeleri zapt etmeye benzemez. Üstelik sofrada bir hanımefendiyle saraya mensup kimseler bulunuyor. Doğrusu acınacak bir hali var.'' diye söyleniyorlardı. Sonunda beklenilen önemli an geldi. Baryatinski yerinden kalktı, kadehi kaldırdı. Kozlovski'ye dönerek kısaca birkaç söz söyledi. Baryatinski sözünü bitirince Kozlovski ayağa kalktı, oldukça tok bir sesle konuşmaya başladı. İmparator Hazretlerinin yüksek iradeleriyle sizlerden ayrılıyorum sayın subay arkadaşlarım. Fakat her ne kadar aranızdan ayrılıyorsam da bilin ki daima sizinle birlikteyim. Şu atasözündeki gerçeği hepiniz bilirsiniz. Tek askerden ordu olmaz. Onun için görevimi yerine getirirken neleri başarmışsam, hangi madalyaları kazanmışsam, hepsini, hatta İmparator Hazretlerinin bana yağdırdığı ihsanları, orduda sahip olduğum ünü, kısaca her şeyimi, evet, kesin olarak her şeyimi. Bunu söylerken birden sesi titremeye başlamıştı. Evet, bütün bunları sadece sizlere borçluyum, sevgili arkadaşlarım benim. Zaten buruşuk olan yüzü daha da buruştu, hıçkırdı, gözlerinden yaşlar fışkırdı. Onun için sizlere karşı duyduğum minnettarlığı, en samimi, içten gelen duyguları açıklamayı bir borç biliyorum. Kozlovski fazla bir şey söylemedi, yerinden kalktı, subayları kucaklamaya başladı. Prenses yüzünü mendiliyle örttü. Prens Semyon Mihailovich dudaklarını yana doğru kıvırmış, boyuna göz kırpıp duruyordu. Başka birçok subayın da gözleri yaşarmıştı. Kozlovski'yi pek az tanıyan Butler bile gözyaşlarını tutamadı. Bütün bunlar çok hoşuna gitmişti. Sonradan şerefe kadehler kalkmaya başladı. Baryatinski'nin, Vorontzov'un, subayların, erlerin şerefine içildi. Sonunda misafirler içtikleri şarabın etkisiyle hafifçe sarhoş olmuş bir halde, içlerinde savaşçı bir heyecan duyarak sofradan kalktılar. Böylesine bir heyecana her an kapılmaya hazır bir ruh hali içindeydiler. Hava çok güzeldi, günlük güneşlikti. İnsana zindelik veren tatlı bir serinlik vardı. Her yerde çoban ateşlerinin çıtırtıları, şarkılar duyuluyordu. Sanki herkes bir şeyi kutluyordu. Butler çok duygulanmıştı. İçinde bir mutluluk duygusuyla Poltoratski'nin çadırına gitti. Çadırda subaylar bir oyun masasının başına toplanmışlardı. Kasayı yaver tutuyordu. Ortaya 100 ruble konmuştu. Butler bir iki kez çadıra girdi, çıktı, eli cebindeydi, cüzdanını tutuyordu. Sonunda dayanamadı. Kendi kendine ve kardeşlerine verdiği söze rağmen yine kumar oynamaya başladı. Daha bir saat geçmemişti ki Butler kıpkırmızı olmuş bir halde, ter içinde üstü başı tebeşir tozuna bulanmış olarak dirseklerini masaya dayamış oturuyor, uçları kıvrılmış kağıtların altındaki tahtaya ne kadar para koyduğunu yazıyordu. Artık o kadar para kaybetmişti ki tebeşirle yazılı olan sayıları toplamaya bile korkuyordu. Saymadan da biliyordu ki avans olarak alacağı maaşını olduğu gibi verse, üzerine de atının fiyatını eklese, o tanımadığı yaverin kayıp olarak yazdığı parayı yine ödeyemezdi. Buna rağmen oynanacaktı. Ama sert bakışlı yaver beyaz tertemiz ellerini iskambillerin üzerine koyarak Butler'ın tebeşirle kara tahtaya yazdığı sayıları toplamaya başladı. Butler sıkılgan bir tavırla özür diledi. Sonra kaybettiği parayı hemen ödeyebilecek durumda olmadığını, geri kalanı evden göndereceğini söyledi. Bunu söylerken de herkesin kendisine acıyarak baktığını, hatta Poltoratski'nin bile onunla göz göze gelmekten kaçındığını fark etti. Bu orada geçirdiği son akşamdı. Kumara oturmayıp beni davet eden Vorontzov'un yanına gitmiş olsaydım, her şey ne kadar iyi olacaktı diye düşünüyordu. Oysa şimdi her şey sadece kötü değildi. İş tümden berbat bir hal almıştı. Arkadaşlarıyla ahbaplarına veda ettikten sonra hemen evine döndü. Gelir gelmez de kendini yatağa attı, deliksiz bir uykuya daldı. Tam 18 saat uyudu. Kumarda kaybedenler çoğu zaman böyle uyurlar. Maria Dmitrievna, Butler'ın onu evine kadar getirmiş olan Kazak askerine bahşiş verebilmek için kendisinden borç alarak yarım ruble istemesinden, üzüntü halinden, verdiği kısa karşılıklardan kumarda kaybettiğini anlamıştı. Bu yüzden Ivan Matveyevich'e ona izin verdiği için çıkıştı. Ertesi gün Butler saat 12'de uyandı. Durumu aklına gelir gelmez hemen biraz önce uyandığı uykuya yeniden dalmak, her şeyi unutmak istedi. Ama buna imkan yoktu. Hiç tanımadığı bir insana borçlandığı 470 rubleyi ödemek için çareler bulması gerekiyordu. Bu çarelerden biri kardeşine bir mektup yazıp işlediği kabahati açıkça anlatmak, sonra ortaklaşa sahip oldukları mallardan, ellerinde son kalan değirmendeki hissesinden düşürülmek üzere kendisine 500 ruble göndermesi için yalvarmaktı. Butler bunu yaptıktan sonra akrabası olan cimri bir kadına da aynı şekilde kendisine istediği faizle 500 ruble göndermesi için bir mektup yazdı. Ondan sonra Ivan Matveyevich de, daha doğrusu Maria Dmitrievna da para olduğunu bildiği için ona gitti. Kendisine borç olarak 500 ruble vermesini rica etti. Ivan Matveyevich, bana kalsa hemen verirdim ama Maşka vermez ki dedi. Bilirsin ya, kadınların eli sıkı olur, hem de öyle sıkıdır ki. Allah kahretsin. Ama senin de bu durumdan mutlaka kurtulman için para gerekecek. Acaba o Allah'ın belası kantinciden istesen nasıl olur? Kantinciden borç istemeye kalkışmak faydasızdı. Bu yüzden Butler'ın bulunduğu durumdan kurtulması ya kardeşinden ya da o cimri akrabasından gelecek yardıma bağlıydı. 22. Bölüm. Hacı Murat, Çeçenlerin oturduğu bölgelerde hiçbir sonuç elde edemeden Tiflis'e dönmüştü. Her gün Vorontsov'a gidiyor, huzura kabul edildiği zaman ona Rusların eline geçen esirleri kendi ailesiyle değiştirmesi için yalvarıyordu. Bu yapılmadıkça elinin kolunun bağlı olduğunu tekrarlıyor, Şamil'i yok etmek için Ruslara yardım etmeyi ne kadar istese de elinden bir şey gelemeyeceğini söyleyip duruyordu. Vorontsov kesin bir şey söylemeden bunu sağlamak için elinden geleni yapacağına söz veriyor, sorunun ancak General Artinsky geldiği zaman onunla görüştükten sonra çözümlenebileceğini belirtiyor, işi hep erteliyordu. Bunun üzerine Hacı Murat ona hiç olmazsa bir süreliğine Kafkasya'nın pek büyük bir şehri olmayan Nuha'da oturmasına izin verilmesi için yalvarmaya başladı. Oradan gerek Şamil'le gerek kendisine sadık kalmış adamlarla görüşebileceğini, ailesinin durumu hakkında daha kolay bilgi alabileceğini düşünüyordu. Ayrıca Nuh'a bir Müslüman şehriydi, bir camisi vardı. Bu bakımdan orada İslam dininin gereklerini daha kolay yerine getirebilecekti. Vorontsov bu konuda Petersburg'a bir mektup yazdı ama karşılığını beklemeden Hacı Murat'ın Nuh'a'ya gitmesine izin verdi. Hacı Murat'ın taraf değiştirmesi Vorontsov'a da, Petersburg'daki hükümet görevlerine de, onun hikayesini bilen birçok Rus'a da yalnız Kafkasya'daki savaşın mutlu bir evresi olarak görünüyordu. Hacı Murat içinse bu özellikle son zamanlarda bütün yaşamını alt üst eden müthiş bir olaydı. Dağlardan bir yandan kendi hayatını kurtarmak, öbür yandan Şamil'den gerçekten nefret ettiği için kaçmıştı. Bu kaçış her ne kadar zor olmuşsa da sonunda hedefine ulaşmıştı. Bu yüzden ilk zamanlarda başarısına sevinmiş, aynı zamanda Şamil'in üzerine yürümek için gerçekten planlar yapmaya başlamıştı. Fakat olaylar gösteriyordu ki ailesinin Şamil'in elinden kurtarılması onun sandığından çok daha zor bir şeydi. Şamil onun ailesini ele geçirerek hapsetmiş, üstelik kadınları avullara dağıtacağını, oğlunun gözlerini kör edeceğini, sonra da onu öldüreceğini bildirmişti. Hacı Murat Nuha'ya Dağıstan'da kendisine sadık kalmış olan adamlarının aracılığıyla ailesini Şamil'in elinden ya kurnazlıkla ya da zorla almak düşüncesiyle gitmişti. Nuha'da ona gelen son haberci ona sadık kalan Avarların ailesini Şamil'in elinden kurtarmaya, sonra aileleriyle birlikte Rusların tarafına geçmeye hazır olduklarını ama bu işleri yapmak için pek adam bulamadıklarını, Hacı Murat'ın ailesi Vedeno'da bulunduğu sürece bunu yapamayacaklarını, ancak aile Vedeno'dan ayrılıp bir başka yere götürülürse o zaman yolda onu kaçırmaya söz verdiklerini haber vermişti. Bunun üzerine de Hacı Murat dostlarına ailesini kurtarırlarsa onlara 3000 ruble vereceğini bildirmişti. Nuha'da Hacı Murat'a pek büyük olmayan 5 odalı bir ev ayrılmıştı. Cami ile hanın köşklerine çok yakındı. Emrine verilen subaylar da, tercüman da, Hacı Murat'ın nukerleri de aynı evde kalıyorlardı. Hacı Murat'ın hayatı hep beklemekle, habercileri kabul etmekle ya da verilen izne uygun olarak o dolaylarda atla gezintiler yapmakla geçiyordu. 8 Nisan günü Hacı Murat bir gezinti dönüşü kendisi yokken Tiflis'ten Vorontsov adına bir memurun geldiğini öğrendi. Gelen memurun ne haber getirdiğini öğrenmek için sabırsızlık duyduğu halde komiserle memurun kendisini bekledikleri odaya gidecek yerde kendi odasına gidip öğle namazını kıldı. Ancak namaz bittikten sonra hem misafir odası hem de bekleme odası olarak kullanılan odaya geçti. Tiflis'ten gelmiş olan memur hukuk müşaviri Kirilov, Vorontsov'un Hacı Murat'ın ayın 12'sinde Tiflis'e gelmesini, orada Argantinski ile görüşmesini istediğini bildirdi. Hacı Murat sert bir tavırla, "Yakşi!" dedi. Kirilov Hacı Murat'ın hiç hoşuna gitmemişti. "Para getirdin mi?" diye sordu. Kirilov "Getirdim," dedi. Hacı Murat "2 haftalık bu kadar," diyerek 10 parmağını sonra da 4 parmağını kaldırdı. "Ver bakalım." "Şimdi vereceğim." Memur çantasının içinden para cüzdanını çıkardı. Hacı Murat'ın hiçbir şey anlamayacağını sandığı için Rusça olarak "para bunun nesine?" diye söylendi. Hacı Murat söyleneni anladı, öfkeyle Kirilov'un yüzüne baktı. Kirilov parayı çıkarırken yerine dönünce Vorontsov'a anlatacak bir şey bulunsun diye Hacı Murat'la sohbet etmek istiyordu. Bu yüzden tercüman yardımıyla ona burada sıkılıp sıkılmadığını sordu. Hacı Murat kısa boylu, şişman, silahsız, sivil giyinmiş adama onu hor gördüğünü belirten bir tavırla baktı, sorusuna da hiçbir karşılık vermedi. Tercüman soruyu bir daha sordu. Bunun üzerine Hacı Murat, "Ona söyle kendisiyle konuşmak istemiyorum. Parayı versin o kadar," dedi. Sonra masanın başına oturarak parayı saymaya hazırlandı. Kirilov altınları çıkarıp her biri 10'ar altınlık 7 küçük kümeyi masanın üzerine dizdikten sonra Hacı Murat günde 5 altın alıyordu. Onları Hacı Murat'a doğru itti. Hacı Murat altınları Çerkez elbisesini yenine doldurdu, yerinden kalktı. Hiç beklenmedik bir hareketle memurun çıplak başına bir tokat indirdi. Sonra kapıya doğru yürüdü. Memur oturduğu yerden ayağa fırladı. Tercümana Hacı Murat'a bunu yapmaya hakkı olup olmadığını, kendisinin albay rütbesinde olduğunu söylemesini buyurdu. Tercüman bunu böylece söyledi ama Hacı Murat bunu zaten bildiğini belirten bir tavırla yalnız başını salladı, sonra odadan dışarı çıktı. Tercüman, "Ne yaparsın, laf anlamaz ki," dedi. "Kılıcını bir saplarsa tamam. Bu Allah'ın belası heriflerle anlaşmak imkansız. Bak sonradan sözümü hatırlarsınız. Şimdiden görüyorum herif cıvıtmaya başladı." Hava kararır kararmaz dağlardan yüzlerini şallarla bağlamış, yalnız gözlerini açıkta bırakmış iki haberci geldi. Komiser onları hemen Hacı Murat'ın odasına götürdü. Habercilerden biri iri yapılı, esmer bir tavlinliydi. Öteki ise zayıf bir ihtiyardı. İkisinin de getirdikleri haberler Hacı Murat için sevinçli haberler değildi. Daha önce Hacı Murat'ın ailesini kurtarmak işini üzerlerine alan dostları, şimdi Şamil'in Hacı Murat'a her kim yardım ederse onu en korkunç, en şiddetli cezalara çarptıracağını ilan etmesi üzerine bu işten vazgeçmişlerdi. Hacı Murat habercilerin getirdiği haberleri dinledikten sonra dirseklerini kavuşturduğu dizlerine dayadı. Kalpağını çıkarmadan başını eğdi, uzun bir süre sustu. Hacı Murat düşünüyordu, hem de kesin bir karar vermek üzere düşünüyordu. Biliyordu ki karar vermek zorundaydı. Sonunda başını kaldırdı, cebinden iki altın çıkardı, habercilere birer tane verdi. "Gidebilirsiniz," dedi.
"Vereceğiniz karşılık nedir?"
"Vereceğim karşılık şu, Tanrı ne derse o olur. Haydi güle güle." Haberciler kalkıp gittiler. Hacı Murat halının üzerinde dirseklerini dizlerine dayamış halde oturmaya devam etti. Böylece uzun bir süre kımıldamadan oturdu.
Ne yapmalı? Şamil'e inanıp ona dönmeli mi?
Tilki gibi kurnazdır o, beni aldatır. Zaten aldatmaya niyetli olmasa da o kızıl sakallı haine boyun eğemem. Çünkü ben bir kez Rusların tarafına geçtikten sonra yeniden onun yanına dönsem bile artık bana güvenmez diye düşünüyordu.
Burada bir tavlin masalını hatırladı. İnsanların yakaladığı bir şahinin masalıydı bu. Şahin insanlar arasında uzun süre yaşadıktan sonra dağlara, hemcinslerinin arasına dönüyor ama boynunda bir zincir vardır. Zincire de çıngıraklar takılmıştır. Bu yüzden şahinler onu aralarına almıyorlar.
"Git," diyorlar, "git sana gümüş çıngırak taktıkları yere. Bizde ne çıngırak var ne de zincir."
Şahin yurdunu bırakmak istemiyor, orada kalıyor. Öbür şahinler de onu öldürüyorlar. Hacı Murat, "Onların arasına dönersem beni de işte böyle gagalarlar," diye düşünüyordu. "Burada kalsam sanki başka türlü mü olacak? Kafkasya'yı Rus çarına boyun eğdirmek, ün, rütbe, servet kazanmak, bütün bunlar olabilir," diye düşünüyordu. Vorontsov'la yaptığı görüşmeler, prensin ona söylediği tatlı sözler Hacı Murat'ı uzun uzun düşündürüyordu. Ama gene de hemen şimdi karar vermeli, yoksa Şamil ailemi mahveder diye kendi kendine tekrar ediyordu. O gece Hacı Murat hiç uyumadı. Bunları düşündü. 23. Bölüm. Gece yarısı olduğunda kararını vermişti. Dağlara kaçacak, kendisine sadık avarlarla birlikte Vedeno'ya baskın yapacak, böylece ya ölecek ya da ailesini kurtaracaktı. Ailesini kurtardıktan sonra onlarla yeniden Rusların yanına mı dönmeliydi? Yoksa ailesiyle Hunza'a kaçıp orada Şamil'le dövüşmeye devam mı etmeliydi? Bu konuda henüz bir karara varamamıştı. Kararını verir vermez hemen onu yerine getirmeye hazırlandı. Yastığının altından pamuklu siyah yeleğini aldı, nukerlerinin yattığı odaya gitti. Onun odası ile nukerlerin odası arasında yalnız bir avlu vardı. Kapısı açık olan avludan çıkar çıkmaz mehtaplı gecenin serinliği bütün vücudunu sardı. Evin çevresindeki bahçeden de hep birden şakıyan birkaç bülbülün sesini duydu. Hacı Murat avludan geçtikten sonra nukerlerin yattığı odanın kapısını açtı. Bu odada ışık yoktu. İçerisini yalnız ince bir orak biçimindeki ay aydınlatıyordu. Masa ile iki iskemle kenara çekilmişti. Nukerlerin dördü de yerlerde halıların, yamçıların üzerinde yatıyorlardı. Yalnız Hanefi dışarıda avluda atların yanında yatıyordu. Hamzalo kapının gıcırdadığını duyar duymaz doğruldu. Başını geriye doğru çevirince Hacı Murat'ı gördü. Gelenin yabancı olmadığını anlayarak tekrar yattı. Hamzalo'nun yanında yatan Eldar ise yerinden fırladı. Sırtına gömleğini geçirerek mürşidinden emir almaya hazırlandı. Kurban da Han Mahoma uyuyorlardı. Hacı Murat yeleğini masanın üzerine koydu. Yelek masaya tok bir sesle çarptı. Bu ses yeleğin içine dikilmiş olan altınların sesiydi. Hacı Murat memurdan aldığı altınları Eldar'a uzatarak bunları da içine dikiver dedi. Eldar altınları alarak aydınlık bir yere gitti. Kılıcının altındaki çakıyı aldı, yeleğin aslarını sökmeye başladı. O sırada Hamzalo doğruldu, bağdaş kurdu. ''Hacı Murat sen de delikanlılara söyle, tüfekleri, tabancaları gözden geçirsinler, kurşunları, fişeklikleri hazırlasınlar. Yarın uzaklara gideceğiz.'' dedi. ''Hamzalo, kurşunumuz, barutumuz var, her şeyi hazırlarız.'' dedi. Sonra anlaşılmayan bir takım sözler omurdandı. Hamzalo, Hacı Murat'ın neden tüfekleri doldurmalarını emrettiğini anlamıştı. Zaten daha başlangıçtan itibaren yalnız bir tek şey istiyordu. Elinden geldiği kadar çok sayıda Rus köpeğini kesmek, sonra da dağlara kaçmak. Şimdi aynı şeyi Hacı Murat'ın da istediğini anlıyordu. Bundan dolayı seviniyordu. Hacı Murat gidince Hamzalo arkadaşlarını uyandırdı. Sonra dördü de bütün gece tüfekleri, tabancaları, fişeklikleri, kurşunları gözden geçirdiler. Kötü mermilerin yerine iyilerini koydular. Raflara taze barut serptiler. Ölçülere göre doldurulmuş yağlı bezlere sarılmış kurşunları yerleştirdiler. Kılıçları, hançerleri bilediler. Demir kısımlarını yağladılar. Gün ağarmadan biraz önce Hacı Murat abdest almak için su almak üzere tekrar avluya çıktı. Şafak sökmeden önceki bu saatlerde dışarıda öten bülbüllerin sesleri gecekinden daha kuvvetli, daha belirgin bir şekilde duyuluyordu. Nukerlerin odasından ise bilenen bir kılıcın çeliğinin taşa sürtülürken çıkardığı tek düze, ıslığa benzer ses duyuluyordu. Hacı Murat küpten su alıp odasına doğru yol alıyordu ki, kapıya tam yaklaştığı sırada müritlerinin odasından bileme sesleri arasında bir de Hanefi'nin türkü söyleyen tiz sesini işitti. Hanefi Hacı Murat'ın çok iyi bildiği bir türküyü söylüyordu. Hacı Murat durdu, kulak kabarttı. Türkü Yiğit Hamzat'ın akıncılarıyla birlikte Ruslara nasıl baskın yapıp bir sürü beyaz at kaçırdığını, arkalarından gelen bir Rus prensinin onlara nasıl terekin beri yanında yetiştiğini, yiğitleri orman gibi ordusuyla nasıl çevirdiğini anlatıyordu. Bunun üzerine Hamzat'ın atları nasıl kestiğini, sonra yiğit delikanlılarıyla ölü atların kanlı siperleri arkasında pusuya yatıp, tüfeklerde kurşun, elde kılıç, damarlarında kan kalmayıncaya kadar Ruslarla nasıl dövüştüğünü anlatıyordu. Ölmeden önce göklerde kuşların uçuştuğunu gören Hamzat şöyle haykırmıştı. ''Siz göçmen kuşlar gidin evimize, söyleyin bacılarımıza, analarımıza, beyaz genç kızlarımıza, bizim buralarda hazavat için öldüğümüzü söyleyin. Deyin ki onlara, bizim ölü vücutlarımız mezarlarda yatmayacak. Deyin ki onlara, bizim kemiklerimizi aç kurtlar parçalayacak, gözlerimizi kara kargalar gagalayacak.'' Türkü bu sözlerle bitiyordu. Bunları hep neşeli olan Han Mahoma'nın gür bir sesle söylediği, hüzün dolu bir türlü bitmek bilmeyen ara name de katıldı. Han Mahoma en sonunda çok yüksek sesle ''La ilahe illallah'' diye bağırdı. Arkasından da tiz çığlıklar atmaya başladı. Sonra türkü söyleyenler sustu. Şimdi yine bahçeden yalnız bülbüllerin şakımalarıyla ıslıkları, kapalı kapının öbür yanından da bilinen kılıçların tek düze gıcırtısıyla arada bir taşın üstünden hızla kayan demirin vınlaması duyuluyordu. Hacı Murat öyle derin düşüncelere dalmıştı ki testiyi eğdiğini, suyun da üzerine aktığını fark etmiyordu bile. Farkına varınca kendi kendine başını sallayarak odasına girdi. Namazını kıldıktan sonra da tüfeğini gözden geçirdi, gidip yatağının üzerine oturdu. Başka yapılacak bir şey yoktu. Oradan çıkabilmek için komiserden izin almak gerekiyordu. Oysa henüz ortalık karanlıktı, komiser de uyuyordu. Hanefi'nin söylediği türkü ona başka bir türküyü, annesinin uydurduğu bir türküyü hatırlatmıştı. Bu türkü Hacı Murat doğduğu zaman yaşanmış gerçek bir olayı anlatıyordu. Annesi ona o olayı sonradan açıklamıştı. Türkü şöyleydi. Yalın kılıcın beyaz vücudumu delmişti ama, biricik güneşimi yavrumu bastırdım yarama. Sıcak kadımla yıkadım onu, otlar kökler kaynatmaya kalmadı, yaram kapandı. Küçük oğlum da büyüdü, bir yiğit oldu. Bu türküdeki sözler Hacı Murat'ın babasına söyleniyordu. Türkünün kendisi ise Hacı Murat doğduğu zaman hanın karısının ya da yeni bir oğlan doğurduğu, Hacı Murat'ın anasına da çocuğuna süt nine olarak gelmesini emrettiği günü hatırlatıyordu. Zaten hanın büyük oğlu Ebu Nutzal Han'ı da o emzirmişti. Yalnız Fatimat yeni doğan oğlunu evde bırakmak istemiyordu. Bu yüzden gelemeyeceğini hanın karısına bildirmişti. Hacı Murat'ın babası buna fena halde kızmış, karısına tekrar tekrar gitmesini emretmişti. Fatimat diretince kocası kılıcını üzerine indirivermişti. Genç kadını elinden almasalardı belki de öldürecekti. Böylece Fatimat küçük oğlunu bırakmamış, onu kendi sütüyle beslemiş, sonra da işte bu türküyü söylemişti. Hacı Murat annesini evlerinin damında üzerine içi hayvan postu kaplı gocuğu alarak onunla birlikte yan yana uyudukları geceleri hatırladı. O zamanlar kılıcın bıraktığı yara izini merak eder, annesine göster diye yalvarırdı. Şimdi annesini sanki karşısındaymış gibi görüyordu. Yalnız şimdiki gibi buruşmuş, saçları ağarmış, dişleri seyrelmiş olarak değil, kendisi henüz 5 yaşında olduğu zamanki haliyle. O zaman annesi genç, güzel bir kadındı. Hacı Murat ağır olduğu halde onu sırtındaki sepete atıp dağ tepe tırmanarak dedesine götürecek kadar güçlü bir kadın. Birden buruşuk yüzlü ak sakallı dedesini, onun damarları kabarık eliyle gümüşü nasıl işlediğini, torununu da hep dua etmeye zorladığını hatırladı. Dağların yamacındaki çeşme de hatırına geldi. Annesini şalvarından tuta tuta onunla birlikte çeşmeye gidip su alırdı. Annesiyle ağıla giderken üzerine atılıp yüzünü yalayan zayıf köpeği, annesinin inekleri sağıp sütü kaynattığı ağıldaki duman kokusu ile ekşimiş süt kokusunu hatırladı. İlk kez olarak saçlarını kazıttıkları gün aklına geldi. O gün duvara asılı olan bakır leğende maviye çalan çıplak başının yansıdığını görünce şaşırıp kalmıştı. Kendi çocukluğunu düşününce çok sevdiği oğlu Yusuf'u da hatırladı. Onun saçlarını kendisi kesmişti. Şimdi Yusuf artık delikanlı olmuştu, yakışıklı bir yiğitti. Hacı Murat onu son olarak gördüğü zamanki halini hatırladı. O gün kendisi Tselmes'ten ayrılıyordu. Oğlu atını getirmiş, onu geçirmek için izin istemişti. Giyinmiş, silahlanmıştı. Kendi atını da dizgininden tutuyordu. Yusuf'un yanakları al al olmuş, genç güzel yüzünden, ince uzun vücudundan hem gençlik, yiğitlik hem de coşkun bir yaşama sevinci fışkırıyordu. Babasından daha uzun boyluydu. Hacı Murat Yusuf'un gençliğine rağmen geniş omuzlarına, gelişmiş göğüs kafesine, vücudunun uzun üst kısmına, belinin inceliğine, uzun kollarına, kuvvetli ellerine baktıkça seviniyor, her hareketinde sezilen gücüne, çevikliğine hayran oluyordu. Oğlu bunu söyleyince Hacı Murat, sen evde kal daha iyi demişti. Şimdi evde erkek olarak bir sen kaldın, annene de ninene de sen bakacaksın. Onun bu sözüne sevinen Yusuf nasıl kızarmış, yüzünde nasıl korkusuz, kıvançlı bir ifade belirmişti. Delikanlı kendisi hayatta kaldıkça kimsenin annesine de ninesine de bir kötülük yapamayacağını söylemişti. Sonra gene de atına atlamış, babasını dereye kadar geçirmişti. Dereye gelince çocuk geriye dönmüştü. O günden beri de Hacı Murat ne karısını, ne annesini, ne de oğlunu görmüştü. İşte Şamil bu çocuğu kör edecekti. Karısına yapmak istediklerine gelince Hacı Murat bunu düşünmek bile istemiyordu. Bütün bu düşünceler Hacı Murat'ı o kadar üzmüş, heyecanlandırmıştı ki daha fazla oturamadı. Yerinden fırladı, topallaya topallaya aceleyle yürüdü, kapıyı açıp Eldar'a seslendi. Henüz güneş doğmamıştı ama ortalık iyice ağarmıştı. Bülbüller hala şakıyorlardı. Hacı Murat Eldar'a "git komisere söyle, ben gezmeye çıkmak istiyorum" dedi. "Atlara da eğer vurun."
10. ayrılığın sonu. Sayfa 188.